Onu arada gösteririm. Sitede var bu şekilde, bu format. Bu formatta değil ama buna benzer bir formatta var. Nereden ulaşılacağını göstereceğim. Ayrıca bir de bunu şeyde, Noises Yahoo Groups aracılığıyla da postalayacağız. Dolayısıyla iyi olmayan varsa şey yapalım, yani posta ulaşmayan varsa tekrar kontrol edelim. Bunlar oradan alabilirsiniz, print edebilirsiniz. Bir de arşiv bölümünü yaparız. Oradan böyle Word formatında direkt sadece basacaksınız. Yani her şey gelecek, sayfa numaraları falan. Biraz daha belki sıra numarası falan koyarız ama şey var, sol tarafında satır, paragraf numaraları var. Bu numaralar aslında şey, bu kitabın İngilizce versiyonunun numaraları. İngilizcesini yok, aslında şey, genel olarak paragraf numaraları ama başlığından nereye ait olduğunu da çıkarabileceksiniz. Belki de sayfa, buradaki sayfaları da belirtiriz.
Kalınlığına göre numaralandırılmış, öyle mi? O kalın kitaba göre.
Evet, büyük, göre bu değil. Büyük mantık. Bu küçük mantık. Bu önce yazıldı. Ondan sonra bunu yazdıktan sonra Hegel Berlin Üniversitesi'nden gelen profesörlük çağrısını kabul etti, davetini. Oraya gitti. Orada öğrencilerine vermek üzere, onların ders kitabı olarak kullanmaları için bunu yazdı ama bu aslında sonradan kalınlaştı. Yani muhtemelen ilk baskısı bunun bu kalınlıkta. Fakat daha sonra ekler ve genişletmelerle birlikte bunun 3 katına çıktı. Ama Hegel'in şeyi bu. Sisteminin bütününü kapsayan çalışması bu. Bu mantık bilimi, bunun birinci bölümü. Yani sistem Askeledi bunun adı ve Askeledi 3 bölümden oluşuyor. Mantık bilimi, doğa felsefesi ve din felsefesi. Bu mantık bilimi burada biraz daha kısaltılmış, ana hatlara git. Bu zaten ana hatlar da felsefi bilimler ansiklopedisi diyor buna. Bu ikisi aynı. Bu özetlenmiş, kısaltılmış biçim. Burada daha fazla detay var. Ve bir de şeyinde organizasyonunda da ufak tefek farklılıklar var. Ona daha sonra döneceğiz. Niye var? Yani çünkü nesnel bir şeyde öyle bir ayrılığın olmaması gerekir. Yani küçük, kısalt ya da uzat. Fark etmez. Aynı şeyi kısaltıyorsun ya da uzatıyorsun. O yüzden ayrılığın olmaması gerekir. Ama var. Yani onların ne anlama geldiğini çıkaracağız. Hegel düzeltme mi yaptı yoksa düzeltme anlamına gelmeyen yeni bir organizasyon mu yaptı? Ya buna niye bu kadar önem veriyoruz? Bu Hegel 100 yıl boyunca karalandı, sövüldü, dışlandı felsefesi. Irkçı dendi, faşist dendi, işte Prusya Devleti'ni aklıyor dedi Karl Marx. Popper açık toplumun düşmanı dedi. Kimileri dediğim gibi ırkçı dediler, şoven dediler vesaire. Ve orada şu var. Bunun ırkçılıkla bir ilgisi yok, baskıcılıkla da bir ilgisi yok, devleti yüceltmekle de bir ilgisi yok. Toplum, açık toplum dediği şey aslında yurttaş toplumu, onun düşmanı olmakla da bir ilgisi yok Hegel'in. Tam tersine, Hegel özgürlüğü savunuyor ve onun en bilinçli savunucusu. Tarihin eriği olarak onu koyuyor. Zaten tüze felsefesini inceleyen birisi hemen görüyor şeyi, Hegel'in ne yaptığını. O da zaman içinde açığa çıkacak. Yani niye böyle bir saldırının hedefi oldu? Niye bu kadar nefret çekti üzerine? Ve niye bu kadar temelsiz saldırılar etkili oldu? Yani Yeditepe'de bu son şeyde, konferansta bir öğrenci Hegel'in ırkçı olduğunu şey yaptı, söyledi ve ama şuna dayanıyor, o ırkçı. Yani Hegel'i ırkçı olarak biliyordu, itiraz etti o yüzden. Şuna dayanıyor, bir takım kitaplar var, bir takım insanların yazdıkları görüşleri sunan, taşıyan kitap. Onlar da yazıyor ve onları okuyorlar ve Oradan tabii ki Hegel'in kendisini okumak zor ve pahalı diyelim ve bunlar hazır formülleri alıp, hazır karalamalar alıp bir şey yapıyorlar. Kendileri benimsiyorlar ve bunu da anlamak zorundayız. Yani niye böyle bir şey oldu? Bir zemini var mı? Ve yoksa neden oldu? Şimdi şey artıyor. Hegel üzerine çalışmalar artıyor. Bunların ciddiyeti artıyor, değeri artıyor. Ve yaygınlaşıyor. Yani biliyorsunuz Hegel kongreleri yapılıyor ve bu şey işte 2012'de burada yapılacak ve dünyanın başka yerlerinde de yapılıyor. Genellikle Avrupa'da yapılıyor. Hegel onun dışında politik bilimlerde en çok incelenen işte dördüncü felsefeci konumuna geldi. Hobbes, Locke, Rousseau'dan sonra. Yani tüze felsefesi Hegel'in şey, o da ders kitabı yani bunlar. Şey, insanlar şu andaki politik durumu anlamak için, dünyanın düzenini falan anlamak için onu okuyorlar. Yani açık toplumun düşmanı olan bir düşünürün şeyi okunmaz da herhalde. Yani Hegel'i savunmak gibi bir şey gerekmiyor. Ama niye böyle bir saldırı geldi ve hem de uzun süreli ve çok aşırı bir saldırı? Ya Marx'a bu kadar saldırmıyorlar. Aynı şey Karl Popper Kaufman'ın anlattığına göre o kitapta Hegel'e saldıran kitabında açık toplumun düşmanı diye başlık atmış. Yani Marx'a şöyle bir saldırıyor diyor. Esas hedef Hegel. Ve neden böyle bir düşmanlık yaratıyor? Bu gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Yani bu dünya ussal ise onu ancak ussal bir bakış açısı kavrayabilir ve felsefenin, klasik felsefenin başından beri şeyi bu. Kabulü, ön kabulü bu ya da bilgisi bu ve Hegel'in de yaptığı şey o. Dediğim gibi bunları zaman içinde sorgulayacağız ve aydınlatmaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Yani niye böyle bir misoloji var? Misoloji uz düşmanlığı demek. Var. Yani insanlar pek çok şeye düşman olabiliyorlar. Topluma düşman oluyorlar. Politikacılara düşman oluyorlar. Yani bu toplumda öyle bir şey var. Ya gelişen bir nefret var ya da henüz az gelişmişlikten, tinin yeterince gelişmemesinden kaynaklanan bir ilkellik var. Ve bundan Hegel'de payını alıyor.
Karşıtı mı yani felsefeci var mı? Herkesin yani bir şeyde kıran var, şimdi Hegel'e kızar. Her türlü felsefe, yani her felsefecinin aşağı yukarı nefret eden de bir şeyi var, kitlesi var. Spinoza'ya kızan var, Kant'a evet. Kızan var. Niye efendim çok ahlakçıymış işte falan. Yani herkesin evet, bir de karşı grubu var yani.
Bu da öyle olabilir mi? Ama yani. Bu biraz genel ve biraz ölçüsüz. Yani Kant'a açık toplumun düşmanı demiyorlar. Rousseau'ya pek demiyorlar. Ya da Nietzsche. Yani şimdi bir de şey var, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Hegel'in felsefesiyle örneğin Nietzsche'nin felsefesi aynı kaba konacak şeyler değil. Nietzsche'de daha çok edebiyat şeyi var, dozu var ya da edebiyat biçimi var Nietzsche'nin yazılarında. Ve arada aforizmaları var, insanların hoşuna giden deyişleri var. Ya da hoşuna gitmeyen deyişleri var ve Hegel ve Kant... Yani Nietzsche'nin bir şeyi yok, mantık bilimi diye bir çalışması yok ya da Arus'un eleştirisine benzer bir çalışması yok. Pek çok şeyin böyle ve bunlar da felsefeci olarak kabul ediliyorlar ama yani onu ayırt edebileceğiz bir süre sonra Hegel'in yaptığı şeyle, o ötekilerin yaptığı şey arasında pek bir benzerlik yok. Yani bir de şu var, felsefe kötü de olsa, bozuk da olsa, çok geniş bir kitle tarafından benimsendiği, anlaşıldığı, kabul edildiği zaman şey kazanıyor. Çok büyük önem kazanıyor ve o şey gibi görünüyor. Yani ötekilerle aynı yerdeymiş gibi görünüyor. Ama mantık bilimiyle yani bu kitabı daha yakından tanıdıkça dedim ya, ötekileri de ayırt edebileceğiz. Bu şey... Hegel'in ilk çalışması değil, daha doğrusu şu. Ondan önce Tin'in görünge bilimi vardı. Tin'in görünge biliminden önce Kant'ın eleştirisi vardı. Kant'ın eleştirisini yaptığı şey insanın bilemeyeceğini tanıtlamaya çalışmaktı. onun Kant'ı tanımamız gerekiyor. Hegel'i, yani bu düzeyde Hegel'i incelemek için Kant'ı özellikle yakından tanımamız gerekiyor. Yani Kant'ın felsefesinde neler vardı, Hegel oradan neler bir şeyler aldı mı, aldıysa neler aldı ya da reddettiklerini nasıl reddetti? Onları yani bunun yanına şey Kant ciddi olarak gerekiyor ve Tin'in görüngü bilimi dedik. Tin'in görüngü bilimi Hegel'in yayınladığı ilk çalışması aslında. İlk kitabı, yani daha önceki şeyleri var. Daha önce bir dergide çıkan bir çalışması falan var ama ilk kitap olarak Tin'in görüngü bilimi. Tin'in görüngü bilimini niye yazdı? Onu anlamamız çok önemli. Ve Tin'in görüngü biliminin daha sonraki bu askabedi ile ilişkisi nedir? Onu da anlamamız önemli. Bunlar şimdi daha fazla şey vermeyeyim. Yani böyle dışsal görünen bağlantı çünkü karışabilir. Ama şeyi önemseyeceğiz. Kant'ı ve Tin'in görüngü bilimini. Tin'in görüngü bilimini Hegel felsefeci ve felsefeci bir çalışma yaptığı zaman onu şey gibi romancı gibi yapmıyor. Yani ben oturayım roman yazayım, meşhur olayım ya da insanlığa hizmet edeyim kaygısıyla da çok fazla yazmıyor. Yani çünkü en de sonunda hizmet denen şey kabulü gerektirir. Eğer kabul edilemiyorsa o hizmet hizmet sayılmaz. Yani felsefecinin kaygısı nedir? Niye biz bilmeyi istiyoruz? Onu anlamamız gerekiyor bu şey. Niye burada felsefe yapıyoruz? Yani zamanla onları daha iyi kavrayacağız herhalde. Kimse işin başında her şeyin tam anlamını bilmiyoruz. Yani felsefeye girenler ya da fizikçi olanlar ya da edebiyatçı hangi güdülerle?
Bilmek
nereden geliyoruz,
nereye gidiyoruz,
sonu bilmek istiyoruz. Ha, evet, yani ona benziyor değil mi? Niye? Felsefe bilgiyi bilmediğimiz için yapıyor, bilmek için yapıyoruz ve Aristoteles'in bir sözü vardı. İnsan doğal olarak merak eder diyor. Yeterli olabilir bu, merak. Niye merak ediyoruz? Neyi merak ediyoruz? Gerçeği merak ediyoruz.
Kozmos.
Gerçeği, yani evet kozmos ama kozmos her şeyi kapsıyor. Yani merak ediyoruz ve burada Hegel'in felsefesinde ve aslında genel olarak felsefede bunun açıklaması şöyle, insan bir potansiyel, bilebilecek bir potansiyel, o zaman niye bilmesin?
O zaman?
Niçin bilmesin?
Niçin?
Yani bilmek insanın doğasında var ve o doğasını gerçekleştirmedikçe insan eksik kalacak. Niye eksik kalsın? Bu eksiklik anlayabileceğiniz bir şey mi? Yani 2000 yıl önce, 3000 yıl önce diyelim Sümerler zamanında, Mısırlar zamanında, Mezopotamya'da falan insanın belli bir gelişmişlik düzeyi vardı. Ama gelişmişlik düzeyi şey yeterli değildi. İnsan tür olarak değişmedi. Homo sapiens tür olması onun şey biyolojik yapısının belli olması demek. Yani Hammurabi de bizim gibi bir insandı. Obama ne kadar insansa, homo sapiens ise, ne kadar potansiyeli varsa aynı şey Hammurabi için de geçerli. Ya da Solon için ya da başka herkes için, hepimiz için. Kimse homo sapiens olma karakterinde, özünde ötekilerden farklı değil. O zaman fark sadece o özün İnsan özünün gelişme ve biçimlenme biçiminde, tarzında yatıyor. Eğer bunu düşünebiliyorsak, o zaman o biçimlenmelerin, o sonlu eksik biçimlenmelerin yerine gerçek ve sonsuz ya da tam biçimlenme diye bir şey düşünebiliriz. Düşünebiliyor muyuz? Yani ideal bir şey, form.
Çok mümkün değil.
şöyle,
kapasite var.
Mümkün değil yani.
Tamam, ne mümkün olur? Gelişmenin mümkün olmaması.
Hayır, gelişme mümkün değil. Yani eksiksiz olmak mümkün değil.
Evet.
Ya da sonsuz olmak nasıl mümkün olacak?
Sonsuz derken şunu kastedeceğiz. Yani insanın bilme yetisi sonsuz ise, o zaman o gelişime, o eriye ulaşan biçim durum da sonsuz denebilir. İnsanın yani insan doğasına bağlı bir şey. Bu insan doğası kavramı önemli ve mantık bilimi ya da bilgi insan doğasının özsel bir bileşeni felsefe onunla ilgileniyor. Yani felsefe sanat değil. Sanat insanın estetik yanıyla, güzel sanatlar insanın estetik yanıyla ilgili. İnsan doğasında temel olarak, özsel olarak üç belirlenim var. Hegel'in sisteminde de böyle bu. Biraz dikkatli bakarsak Platon'da, Aristoteles'e de böyle. Bir estetik bileşen var, estetik yan var. Yani insan doğasına doğasının bileşeni, öyle diyebiliriz. Bir moral yan var. Aslında moral yan, etik yan ya da dinsel yan, bunlar bu ikinci alan konusu şey, felsefe ve güzel sanatlar kadar belirli değil. İnsan doğal, insan özünden söz ediyoruz. Yani insanın özü dediğimiz zaman öz daha derin olan, görünürde olmayan bir şeyi anlatıyor, değil mi? Yani ne oldu? Değiştirme mi? Son.
Yani.
O zaman öteki tarafa sen takabilecek misin? Bunları sorgulayabiliriz. Yani tek tek ve mantık bilimiyle ilgisini de şey yapabiliriz. Sorgulayabiliriz.
Bu üç bilim diğeri estetik, moral ve
bilgisayar. Bilgi.
Entelektüel.
Ama entelektüel, bilişsel, kuramsal diyebiliriz. Şimdi bu ya Hegel'in yapmaya çalıştığı şey oldu mu? Devam mı? Biraz dolması gerekiyor belki.
Ama şeydeyken nasıl?